ayrım 54.
1950'den sonra aynı aferizm salgını daha büyük bir hırs ile tepmiştir. 30 yıldan beri kurulan milyarlık sermayeli bankalar, iktisadi teşekküller, işletmelerde partizan bir kontrol inhisarı kurulmuştur. 1923 ve sonrasında 10 binler ve 100 binlerle oynanmaktaydı. Bugün 10 milyonlarla oynanmaktadır. Ne eski rejimde ne de bugün gizli nüfus ticaretlerinin ve şahsi yolsuzlukların tamamıyla önlenebileceği gibi bir hayale kapılmıyorum. Hiçbir demokrasi bunda muvaffak olamamıştır. Asıl mesele nüfus ticaretinin bir sistem haline gelmesinde, adeta imtiyazlı politikacıların meşru bir hakkı gibi tanınmasındadır. Eski rejim 15 yıl mücadele etti. En sonunda nüfus ticareti önlenmişti. Milletvekilleri en basit serbest meslek haklarını bile kullanmayacakları kadar kazanç ve politika birbirinden ayrılmıştı. Milletvekilleri ve parti politikacıları idare meclislerinden uzaklaştırılmıştı. İş Bankası tam ticari bir mahiyet almıştı. 1950'den sonra hepsinin tersi yüzüne dönmüştür. Benim fikrimce eğer 1923'ten sonraki mukavemetçiler cephesi kurulmasaydı, inkılap rejimi 10 yılı bulmaz batardı. Bugün belirdiğini gördüğümüz gidiş daha da kötüdür. Büyük nimetler paylaşması, partizanları bir iktidar inhisarcılığının bütün şiddetlerine doğru sürüklemektedir. Geçmişi bugüne bunun için hatırlattım. Bir deneme. Liberalizm 1924'te Fethi Okyar'ın başvekilliği ile iktidara gelmişti. Bu ikinci deneme 5 ay kadar sürmüştür. Atatürk denemelerden korkmayan, ara sıra meclisi havalandırmayı bilen bir liderdi. Pek yakında İsmet Paşa'ya döneceğini bilerek Fethi Okyar'ı başvekil yapmıştır. Devrimin o tehlikeli kuruluş günlerinde Okyar'ın siyasi liberalizmi Şeyh Said isyanına kadar sürdü. Ahval fenalaştıkça kendisine hiçbir önleyici tedbir aldırmak mümkün olmuyordu. Jandarma var, polis var, kanun var, bunlar yeter diyordu. İç tehlike büyüdükçe İsmet Paşa devrinin herkesi rahatsız eder görünen sıkılık zahmeti unutuluyor, bütün gönüllerde ya devrim ya rejim kaygısı uyanıyordu. Bir akşam Atatürk'e davetliydik. Birkaç oyun masası kurulmuştu. Hanımlı efendili vakit geçiriyorduk. Ben ve Yakup Atatürk'ün masasındaydık. Fethi Bey ve İsmet Paşa ayrı ayrı masalarda briç oynuyorlardı. Bir aralık yaver Atatürk'e bir şifre getirdi. Şeyh Said isyanına ait son bir rapor olduğunu anladık. Bir cephe düşer gibi şark düşüyordu. İsyana katılan katılanaydı. Atatürk raporu okudu, dudaklarını bir acı kıstı, sonra yavere usulca "Al bunu Fethi'ye götür. Bize de çocuklar dikkat ediniz," dedi. Fethi Bey rahatsız edilmesinden sıkılmış görünerek bir an oyunu bırakıp yavere ne var diye sordu. Yaver raporu verince de şöyle bir göz atıp sonra bakarız diyerek iade etti. Atatürk yaveri çağırdı, yine yavaş sesle İsmet'e götür dedi. İsmet Paşa'nın hükümette hiçbir vazifesi yoktu. Oyunu bıraktı, rapora bir baktı. Sonra iskemlesini geriye çekerek bir cigara yaktı, uzun uzun okudu, birkaç nefes cigara daha çekti, tekrar okudu ve düşünceli bir halde kağıdı ağır ağır kıvırdı, yavere verdi. Düşüncesi bir müddet daha devam etti. Atatürk, işte farklar dedi. Bu fıkrayı Fethi Bey'i küçültmek için anlatmıyorum. Fethi Bey eğilmez bükülmez bir liberaldi. İnkılap ve medeniyet hamlelerinde Atatürk'ü anlıyordu. Bir garp medeniyetçisiydi. Fakat inkılapçılık denen disiplin sistemini anlamıyordu. Sıkı yönetim ve fevkalade tedbir gibi şeylerin yeniden bu disipline yol açabileceğini düşünüyor, bunu istemiyordu. Fethi Bey bir inkılap devrinin adamı değildi. Fethi Bey düştü, yerine İsmet Paşa geldi ve takrir-i sükun kanunu çıktı. Atatürk ikinci havalandırma ihtiyacını 1930'da hissetmiştir. Sofrası şikayetlerle dolup taşıyordu. Yeni inşa devrinin maddi külfetleri memlekete ağır geliyor, şahsi menfaatleri önleyen hükümetçi sistem nüfus kazançlarını isyan ettiriyordu. Atatürk, Paris Büyükelçisi Fethi Bey'in bir tatil dönüşünde bütün bu şikayetçileri onun etrafında toplamaya, İsmet Paşa politikasıyla gizli ve el altından değil açıkça mücadele ettirmeye karar verdi. Benim bildiğime göre ilk tasarlama bunun parti içinde bir hizip olmasıydı. İsmet Paşa buna şiddetle karşı koymuştu. Bir hükümet sabahleyin meclise geldiği zaman ekseriyet var mıdır yoksa o gece bir dalgalanma ile kaybolmuş mudur gibi bir şart içinde çalışamaz. Bir hizip değil bir muhalefet partisi olmalıdır diyordu. Devrimci Atatürk irtica henüz olanca hıncıyla dipdiriyken bir muhalefet partisinin kurulmasına neden izin verdi? Bu suale hiç kimse doğru cevap veremez. Çünkü hiç kimseye açıkça fikrini söylememiştir. Bazıları derler ki İsmet Paşa'nın politikasını beğenmezmiş de onu frenlemek için böyle yapmış. O zamanı hatırlayanlar bilir ve tarih de pek kolay öğrenecektir ki kuruluş devri idaresi baş başa bir idareydi. Hükümet politikasını frenlemek için Atatürk'ün bir başkasına ihtiyacı yoktu. Zaten böyle bir ihtiyaç zaafı onun büyük gurur ve nefis güveni hastaları ile uzlaşamaz. Bazıları derler ki Fethi Okyar'ın da katılmakta olduğu sağ temayüllü politikayı açık münakaşalar içinde iflas ettirmek için öyle yapmış. Bu ihtimal de serbest fırka kuruculuğuna ayırdığı arkadaşlarıyla kendi arasındaki münasebetlerin hususiyetlerine uymaz. Akla en yakın gelen teşhis bence şudur. Bu rejim nihayet normalleşecekti. Tek partili bir meclis rejimi bir gün sona erecekti. Acaba rejimi normalleştirme eseri Atatürk sağ ve bütün otoritesiyle ayaktayken kendisi tarafından temin edilemez miydi? Böyle bir denemede Atatürk'ün muhalefet partisini Fethi Okyar kadar inanmadığı şahsiyetlere emanet etmesi şüphesiz tehlikeli olurdu. Fethi Okyar, Atatürk'ün onu hiçbir zaman feda etmeyecek bir arkadaşıydı. Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri olarak kalmalı, fakat serbest fırka da onun yüksek hakemliğini tanımalıydı. Asıl mühimi, serbest fırka devrim nizamına Cumhuriyet Halk Partisi kadar bağlı kalmalıydı. Devrim nizamı dışındaki türlü meseleler, iktisat, maliye, ziraat ve ticaret işleri, iki parti arasındaki münakaşaları besleyebilirdi. Bulgaristan'dan İstanbul'a dönerek Yalova'ya gitmiştim. Atatürk serbest fırkadan bahsedince fikrimi saklamadım. Erken olduğunu söyledim ve yeni partinin etrafını inkılap düşmanlarının saracağında şüphem olmadığını anlattım. Yeni muhalefet gazeteleri alıp vermekteydiler. Gazete hücumlarını idare edenler arasında yalnız ta ilk gününden beri devrim rejimine karşı koyanlar göze çarpıyordu. Muhalefet bir sürüm vasıtası haline de geldiği için Cumhuriyet Halk Partisi'nin müdafacısı kalmamıştı. Serbest fırkaya geçmemiş olanlar da halk efkarındaki kaynayışa bakarak ihtiyatlı bir dil kullanmaktaydılar. Atatürk Yalova'ya gelen milletvekilleri arasından gözü kestiklerine, "Siz de yeni fırkaya geçmek istemez misiniz?" diyor ve yeni parti meclis grubunun sayı edinmesine çalışıyordu. Benim bulunduğum gece şair Mehmet Emin Bey sofra davetlileri arasındaydı. Atatürk pek saygılı bir lisanla ona da aynı teklifte bulundu ve Emin Bey kabul etti. Atatürk'ün hemşiresi dedi ki, "Paşam siz de bizim fırkaya hep beyefendi gibi zevatı veriyorsunuz. Beni göstererek bir de bu muharriri versenize." Atatürk, "Yo" dedi. "Ne kadar gazete ve gazeteci varsa hepsi sizin tarafta. Onu bize bırakınız." Fakat benim bazı tenkitlerimi de hoş görmedi. her vakit serbestçe konuşmaklığıma izin verirken, o akşam bir iki defa ileri gitmekliğimin doğru olmadığını ima etti. Ertesi sabah yaveri gördüm. İki fırkalı sofraya alışmamışım. Gaf yapacağı benziyorum. Onun için bu akşam Ankara'ya gideceğim dedim. Görüşmek üzere küçük köşkte İsmet Paşa'ya uğradım. O da pek asi ve itirazcı geçinen bazı arkadaşlarını yeni fırkaya geçmek için teşvik ediyormuş. O sabah rahmetli Vasıf'a sen ne zaman bizden ayrılacaksın diye sormuş. Vasıf asi ve itirazcı fakat samimi devrimciydi. Hiç anlamamazlıktan gelmiş, bana şikayet ettiydi. İsmet Paşa ayrılırken bana işler inkişaf edecek, seyrini takip edecek, hakimiyet-i milliye tarafsız kalmalıdır. Yeni fırka aleyhine hiçbir şey yazmayacaksın dedi. Ağustos sıcağında Ankara'ya geldim. Tatile gitmeyen ve hadiseyi Ankara'da kalarak takip etmeyi tercih eden birçok milletvekilleri meclisteydi. Benim Yalova'dan geldiğimi duyunca etrafıma toplandılar. Hepsinin merakı aynıydı. Acaba Atatürk İsmet Paşa'yı mı Fethi Bey'i mi tutacak? Şöyle bir şey sezinir gibi oldum. Eğer Atatürk'ün İsmet Paşa'dan vazgeçtiği kanaatine varsalar, birçokları yeni fırkaya akıp gidecekti. Şahıslar benim umurumda değildi. İnkılap prensiplerini sımsıkı tutanların iktidarını istiyordum. Medeniyet meselesinden öbür tarafı beni alakalandırmazdı. Rahmetli Recep Peker o tarihte Nafa vekiliydi. Onu görüp dertleşmeye gittim. Atatürk'ün o kadar yakınıyken o da, "Yahu Atatürk'ün gerçek niyetini anlayabildin mi?" diye sordu. Akşamüstü gazeteye gittim. Politika sütununu açarak serbest fırka gazetecileri ve sözcüleriyle münakaşaya giriştim. Atatürk'ün kendi fırkasında böyle bir polemiğin başladığı görülmekle devrim cephesinin kuvvetleneceğini, bir takım tereddütlerin kalkacağını umuyordum. Fakat acaba Atatürk ve başvekil ne diyeceklerdi? 3-4 gün Yalova'dan hiçbir ses gelmedi. Gittikçe genişleyen bir tecavüz cephesine karşı parti gazetesinin mücadelesini tabii bulmuş olmalıydılar. Bir hayli fıkralarını sonra da eski saat kitabıma almış olduğum politika sütunu yazıları birçok dostların hoşlarına gitti. Serbest fırka kurucuları pek nazlıydılar. Halk arasında alabildiklerine insafsız davranırken ikide bir Atatürk'e gelir şart koşarlardı. Bu defa da benim hakimiyet-i milliyede mücadeleyi kesmekliğimi istemişler. Atatürk'e kendi cephesi adamlarından birinin kuvvetinden şikayet etmek büyük bir hataydı. Bundan başka muhalefet pek az zamanda her türlü irticağı seferber etmişti. İlk günlerde sadece bir tenkit ve murakabe görevi yapmak için yeni fırkayı kurmuş olanlar, memleketin her köşesinden bu umumi alakayı görünce hemen bir seçimde meclisi ele geçirmeyi gözlerine kestirdiler. Gerçekte henüz inkılap yarası tazeydi. Eski müesseseleri diriltebilecek olanlar liderleri ve müritleriyle ayaktaydılar. Şartlar 1950'de olduğundan çok daha tehlikeli olduğuna şüphe yoktu. Serbest fırka kurucularının umut ve hevesleriyle birlikte hareket sömürücülerinin cüretleri de arttı. Daha büstleri olmadığı için İsmet Paşa'nın resimlerini yırtmak gündelik hadiseler sırasına geçti. Bunda muvaffak olunca hedeflerini değiştirdiler ve Atatürk'e açık tecavüzlere giriştiler. Hepsi bahane, hedef, devrimin kendisiydi. Fethi Bey ve arkadaşları liderlik nüfuzuyla gelecek duruma hakim olabileceklerini zannediyorlardı. Aldanıyorlardı. Din pek tabii olarak hareket sömürücülerinin başlıca silahı haline gelmişti. Atatürk vaktiyle hocalık ettiği için kendisine pek güvendiği ve Fethi Bey'e arkadaş olarak verdiği milletvekili bu silahı eski talebesine ve yeni veli nimetine karşı kullanmakta en ileri gidenler arasındaydı. Ufku çepçevre kaplayan kara bulut, sararmış ekinli kuru toprağa en iyi rahmetlerin müjdesini verdi ve ondan su yerine taş yağdı. Atatürk halk çoğunluğunun devrim aleyhine elde edebileceğini bilmiyor değildi. Onun 1930 muhalefetinden beklediği vazife, devrim nizamına bağlı kalarak ve devrim düşmanlarının işbirliğini reddederek hür bir murakabe hayatı tesis etmekti. Bu bir feragat işiydi. Bir gün İsmet Paşa'yı Çankaya Köşkü'ne çağırdı. Ne var ne yok diye sordu. Başvekil her şeyin tabii seyrini takip etmekte olduğunu söyledi. Muhalefetle mücadelemizi yapıyoruz dedi. Atatürk, hayır, muhalefet bana ve inkılaba karşı bir hareket halini almıştır, bunu bırakamam dedi. Muhalefetin son şartı Atatürk'ün fırkalar üstünde kalmasıydı. Bir defa partisi yıkıldıktan sonra ondan kurtulmak güç olmayacak yahut büyük bir iç savaş tehlikesi baş gösterecekti. Atatürk, ben bir taraf değil bir tarafım diyordu. Yani inkılapçıydı. Onun tarafsızlığı ikinci fırka da birincisi kadar inkılap nizamına bağlılık karakterini koruduğu pek kısa bir zaman sürmüştü. En çok genç harislere şaşıyordum. İkbal pahasına bilhassa kendilerinin olmak lazım gelen inkılap davasını irticaya peşkeş çekmekte tereddüt etmiyorlardı. Bugünkü demokraside ne kadar alçaklık yapılmışsa hepsi 1930'da da yapılmıştı. Şu fark ile ki 1930'da inkılap kolayca yıkılabilirdi. 1950'de bütün eski müesseseler 20 yıl daha çökmüşler ve yeni müesseseler 20 yıl daha yaşlanmışlar ve köklenmişlerdi. Nihayet serbest fırka feshedilerek büyük tehlike durdu. Keşke bu tehlike hiç uyanmayarak büyük hareket, dürüst tenkit ve murakabe hareketi devam edebilseydi. Çünkü basın hürriyeti ve siyasi serbestlik ortadan kalkınca başka istismarcılar işe koyulacaklardı. Rejimin hayatı Atatürk'ün ömrüyle sıkı sıkıya bağlanmış olduğu için ikide bir suikast masalları çıkarılarak Atatürk'ün etrafındaki çember gittikçe daralacak, büyük halk adamı halktan gittikçe uzaklaştırılacaktı. Hastalığı da başlamak üzereydi. Rahmetli Fethi Bey'in eskiden beri o kadar çok sevdiği Atatürk'e en büyük yardım fırsatını kaçırmış olmasına hepimiz ne kadar esef etsek yeri vardır. Birkaç sene sonra İsmet Paşa, ne zaman olsa rejimi tabiileştirmek için bir sarsıntı geçirecek değil miyiz? Serbest fırka devam etseydi çoktan bu sarsıntı buhranını atlatmış olurduk diyordu. Dil ve Tarih. Devrimler içinde size dil ve tarih hareketine dair kısaca bazı bildiklerimi anlatmak isterim. Mustafa Kemal de kendinden önceki ve sonraki kuşaklar gibi Türklüğün geçmiş medeniyetlerde yeri olmadığını ileri sürmekte Frank edebiyatı ile birleşen tarih kitaplarını okuyarak ve Türkçenin bir ilim ve edebiyat dili olamayacağına inandırılarak yetişmiştir. Osmanlı tarihi Osmanlı hanedanından önceki Türklüğe barbar gözüyle bakar. Türklüğe ancak Arap-İslam dünyası içinde şahsiyetini kaybettiği kadar değer verir. Osmanlı edebiyatı Türkçenin Arap ve Fars dillerinin kelime ve kaide egemenliği altında yaşayabileceği davasını tutar. Türkler medeniyet bakımından tarihsiz, ilim ve edebiyat bakımından dilsizdirler. 19. ve 20. asır Türkçüleri Osmanlı inkarcılığına karşı isyan etmişlerdi. Eski Türklüğün ilme ve medeniyete hizmetleri üzerine yine bazı Batı bilginlerinin kılavuzluğu ile yazılar yazmışlar ve Türkçenin bağımsız bir dil olacağı davasını ortaya atmışlardı. İlk zamanları Osmanlı fikir adamları aleminde büyük bir akis bırakmayan bu iddialar, 1908 meşrutiyetinden sonra Türkçülerle beraber tam bir hareket karakteri almıştı. Atatürk'ün hareketi takip etmeye vakti olduğunu sanmıyorum. Hiç ardı arası kesilmeyen politika krizleri ve harpler yüzünden bu vakit bulamamayı kendisine bağışlamak da lazım gelir. Alfabe işi Atatürk için başlangıçta sadece bir yazı işiydi. Fakat yeni yazının bizim kuşak edebiyatçılarında daha ilk Dünya Harbi öncesinden beri gelişen Türkçecilik akımını uyandırmamasına imkan yoktu. Osmanlıca yeni yazı içinde yaşayamazdı. Osmanlıcanın temeli ilim dilinde Arap iştikaklarıdır. Edebiyatta bilhassa Farsça şekillerdir. Yeni yazıda Arap kelimesi bütün şahsiyetini kaybetmekte ve kolaylığı Türkçe ve Türkçeleşmiş kelimelerde duyulmaktaydı. Yeni yazı 1928 Kasım'ında kabul edildikten sonra Alfabe Komisyonu Dil Komisyonu'na çevrilmiştir. Ben de komisyondaydım. Bu komisyon kurulduktan sonra rahmetli Celal Zahir, Ahmet Rasim ve İbrahim Necmi bir imla lügatı hazırladılar. Dil meselesi ilk önce Başvekil İsmet Paşa'nın bir parolasıyla doğmuştur. İsmet Paşa, Larus'un bir Türkçesini yapınız diyordu. Başvekilin iddiası sadeydi. İki ciltlik Larus lügatının kelimeleri Türkçe'de karşılanmalıdır. Eski Fransızca-Türkçe lügatlardaki karşılıklardan haylisi kelime değil tariflerdir. O kadar zengin sandığımız Osmanlıca, Batı ilim ve kültür dilleri arasında değildi. Batı dilleri ile tam bir karşılaştırılma tecrübesi geçirmemişti. Larus tercümesine başlanınca Osmanlıcanın fakirliği hemen meydana çıktı. Birçok kelimeye ihtiyaç vardı. Bunlar ya eski metinlerde bulunacak yahut yeniden yapılacaktı. Kelime arayışlarında ve yapışlarında Arapçaya bağlı kalmak kimsenin hatırına gelmediği için yeniyi Türkçe'de arıyorduk. Komisyon üyelerinin bir kısmı Türkçe kelimeleri toplamak vazifesini üzerlerine aldılar. Larus tercümesi pek yavaş yürümekteydi. Komisyon 3-4 yıl içinde bir alfabe kitabıyla yeni imlayı öğretmek için bir küçük gramer, bir de imla lügatından başka eser vermemiştir. Atatürk, Türkçülerin bu münasebetle öz dil zenginlikleri hakkındaki iddialarına bulunan yeni kelimelerle ilgileniyordu. Wells'in tarihi de onu Türkçülerin tarih anlayışına ısındırmıştı. Türklerin bize öğrettiklerinden başka türlü bir tarihi olduğu ve Türkçenin bağımsız bir ilim ve edebiyat dili olabileceği kanısı, Türklük gururuyla göğsü durmadan kabarıp inen Atatürk'e büyük bir şevk verdi. Biraz zorlama da olsa, Türkler onulmaz aşağılık duygusundan, yani bir medeniyet tarihleri ve bir ilim ve edebiyat dilleri olmadığı tevekkülünden kurtulmalı, hatta bu aşağılık duygusunu medeniyete ve ilme hizmet eden başlıca milletlerden olmak üstünlüğü duygusuyla değiştirmeliydiler. Böyle bir duygu değiştirmede Arapça kadar zengin ve sağlam temelli bir dilleri olduğuna inanmaları da şarttı. Atatürk eski yazılarında ve büyük nutkunda görüleceği üzere Osmanlıca inşa terbiyesi görmüştür. Yazı dili edebiyat-ı cedideden daha geri, Namık Kemal Mektebi'ne yakındır.